Ayrım 55.
Sayfa 413. Gabriel Marcel. Jasper gibi Gabriel Marcel de varoluş sorunlarına dinci açıdan bakar, hatta onun felsefesi daha da dinseldir diyebiliriz. Bu yüzden Marcel felsefesi Hristiyan varoluşçuluğu diye adlandırılmıştır ve Sartre'ın felsefesinden oldukça uzaktır. Marcel'e göre de insan özgürlük deneyimleri içinde yazgısını kurar. Varoluşumuzu biz Tanrı'nın varlığını benimsemekle gerçekleştiririz. Buna göre her şey Tanrı'nın varlığıyla açıklanır. Tanrı'nın yüce varoluşu sınırlı insan usulün kavrayabileceği bir şey değildir. Tanrı bir nesne değildir, doğrulanamaz mutlaktır. Tanrı da başkası da ilişki içinde, diyalog içinde görünür bize. Bizim yazgımız Tanrı'nın varoluşuna bağımlıdır. Bu varoluşu biz ancak içe bakışla sezebiliriz. İnsan düşünsel çabası içinde sorunlara ve gizlere yönelir. Sorunları usumuzla çözer, gizleri sezgiyle yakalayabiliriz. Gizlerin başında düşünen ben gelir. İnsan varoluş deneyi içinde önce benine yönelir, sonra Tanrı'ya, sonra dünyaya yönelir. Marcel bu beni belirlerken soyut özne kavramından uzaklaşır ve somut bireye bağlanır. Somut bireyin özel yaşamıdır yönelilmesi gereken. Sonsuzun yansıdığı aynayı sunan özel yaşamdır, yalnızca özel yaşamdır. Marcel'e göre varoluş cisimleşmedir. Cisimleşme insanı bedenine bağlayan bağdır. Cisimleşmiş olmak beden olarak görünmektir. Albert Camus. Gerçek anlamda filozof olmamakla birlikte varoluşçu düşüncede adı sık sık geçen Albert Camus'den kısaca söz ederek varoluşçu filozofları bitirelim. Albert Camus denemelerinde, incelemelerinde, romanlarında, oyunlarında felsefenin bazı temel kavramlarına açıklık getirmiş, bu kavramlardan bazılarını enine boyuna tartışmıştır. Camus'un özellikle üstünde durduğu kavramlardan biri başkaldırma kavramıdır. Camus'de bu kavram yasal yetkiye karşı çıkıştan çok insanın kendisini engelleyen şeyler, kendisine boğuntu veren şeyler karşısında kararlı bir direniş durumu ya da dirençli tutum alması anlamına gelir. Başkaldırma insanın dünyada olmakla kapıldığı saçma duygusuna karşı koyuşunun bir biçimidir. İnsan bu dünyada baş eğen değil, inatla arayan bir varlık olmalıdır. Yaşamın saçmalığı ancak böyle aşılabilir. Bilinç başkaldırmayla gün ışığına çıkar der Camus. Başkaldıran insanı şöyle tanımlar o. Nedir başkaldıran insan? Başkaldıran insan hayır diyen insandır. Yatsımasına yatsır ama vazgeçmez. Ama o aynı zamanda daha ilk çıkışında evet diyen insandır. Tüm yaşamı boyunca buyruklar almış bir köle birdenbire yeni bir buyruğu uyulmaz bir buyruk olarak görüverir. Camus umutsuzluğu zorunlu bir yaşam deneyi sayar ve yaşama umutsuzluğu olmadan yaşama sevinci olmaz der. Oysa umut sanıldığının tersine vazgeçişle eşdeğerdir ve yaşamak demek vazgeçmemek demektir. Yaşamın değerini tartışsa da Camus yaşamı gene de bağlanacak tek şey olarak görür. Yaşam güzeldir ve onun dışında kurtuluş yoktur. Ne olursa olsun, ölümün yaşam karşısında belirleyici bir ağırlığı vardır. Bu yüzden ışığa karşı gözleri açık tutmak gibi ölüme karşı gözleri açık tutmak da büyük yürekliliktir. Camus'un özlediği yaşam ilişkilerin saydam olduğu bir yaşamdır. Şöyle der o, kendi payıma dünya karşısında yalan söylemek istemiyorum. Bana yalan söylenilmesini de istemiyorum. Camus saçma kavramının karşısına intihar kavramını koyar. Ona göre gerçek anlamda felsefi tek sorun vardır, o da intihar sorunudur. Yaşamın yaşanılmaya değer olup olmadığı sorusu bütün soruları önceler. Camus saçmaya karşı insanın özgürlük çabasını, kendini var etme çabasını koyacaktır. Bu çaba Sisyphos'unki gibi karşılıksız ya da daha doğrusu sonuçsuz olsa da. Yapısalcılık bir eleştiri yöntemi. Çağımızın moda felsefesi, varoluşçuyu kısaca da olsa gördük. Şimdi bir başka moda akıma, yapısalcılığa göz atalım. Yalnız bu arada bir parantez açıp şunu söyleyelim. Bu görüşlerin moda olması, onların gerçek etkilerini, hatta varsa değerlerini azaltmıyor. Değer olup olmamak başka şeydir, moda olup olmamak başka şeydir. Yalnız değerlilerin ya da değersizlerin moda olabileceği gibi bir kural elbette yoktur. Evet, yapısalcılık da bugünün bir modasıdır ve bir eleştiri yöntemi olarak sık sık önerilmekte ve kullanılmaktadır. Yapısalcılık, gerçekte eleştiriyi toplumsal, tarihsel bir temele oturtmaya çalışan, bir başka deyişle ürünü onu yaratan nesnel koşullardan koparmaksızın ya da o nesnel koşullarla birlikte ele alan toplumsal eleştiri anlayışına karşı oluşturulmuştur. Yapısalcılığın önde gelen adları, 19. yüzyıldan beri gelişen bilimsel düşünceye, özellikle tarihsel toplumsal bakış açısına karşı 18. yüzyılın yalıtık tarih anlayışına dayalı insan ve toplum anlayışını önermeye yöneldiler. Onlar Comte'un dinamik ve statik diye ikiye ayırdığı şeyin yalnız statik yanını aldılar. Yapı nedir? Bu akımı kavrayabilmek için önce onun kökündeki yapı sözcüğünü ele alalım. Yapı bize bir nesnenin somut kuruluşunu, kuruluş biçimini duyurur. Bir nesnenin yapılışı, düzenlenişi ya da kuruluşu doğrudan doğruya onun yapısını oluşturur. Litre, yapıyı, barınak anlamında yapının yapılış biçimi olarak tanımlar. Ona göre söylev gibi, cümle gibi bir şeyin düzenleniş biçimi de yapıdır. Lalande'a göre yapı bir bütün oluşturan parçaların konumudur, işlevlerine karşıt olarak konumudur. Lalande yapıyı bir başka anlamda ögelerin basit birlikteliğine karşıt olarak dayanışık olguların oluşturduğu bir bütün diye belirler. Demek ki yapı bize bir şeyin kuruluş ya da düzenleniş biçimini anlatır. Böyle olmakla bir bütünle parçaları arasındaki ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkiyi belirler. Tüm varoluşta, fizik dünyada ve toplumsal dünyada, felsefede ve sanatta her şey düzenleniştir. Ögeler bir bütün oluşturmak üzere yan yana gelirken bileşimler kurarlar, uyuşurlar, karşıtlaşırlar, bütünleşir ya da tersleşirler. Bu yapı oluşturmada karşıtlaşmadan çok uyuşmanın, tersleşmeden çok bütünleşmenin söz konusu olması gerekir. Çünkü bir şeyin kuruluş biçimi bize her zaman o şeyi oluşturan ögeleri, bu ögelerin konumunu, bütün içindeki rolünü ve değerini düşündürecektir. Bütünün tüm parçalarıyla ilişkili özellikler ve bu parçaların açıklanmasıyla ilgili özellikler, yapıların araştırılmasıyla ilgili başlıca özelliklerdir. Demek ki bir şeyin yapısını incelemek, o şeyin başlıca kuruluş özelliklerini gözden geçirmektir. Falanca şey nasıl kurulmuştur, neyle kurulmuştur, kuruluşunda hangi ögeler ne ölçüde etkin olmuştur? Nesneler bileşik olduklarına göre, yani yapılaşmış olduklarına göre ayrıştırılabilen şeylerdir. Mutlak olanı ayrıştıramayız, ancak bileşik ya da yapılaşmış olanı ayrıştırabiliriz. Bileşikler ayrıştırılabilir, ayrıştırılabilenler bileşiktir. Ayrıştırmanın başlıca anlamı ögelerini ayırmaktır. Ögeler nesnede var olan parçalardır. Onlar bizim belirlediğimiz bölümler değillerdir. Onlar bir anlamda organlardır. Buna göre bizim ayrıştırmamıza açık bütünlüklü yapılar, ögeleri belli yapılardır. Bir roman, bir tarihsel olgular dizisi bu tür yapılara girer. Ayrıştırmanın kolay olabilmesi parçalar arasındaki sınırların belli olmasına bağlıdır. Bütünlükler bizim saptamalarımızla da parçalanabilir. Ögelerin doğal ayrılma çizgileri yoksa bizim belli bir ussal düzene göre belli gerekçelerle bu çizgileri çekmemiz gerekir. Bu bir tür sınırlandırma ya da parselleme olgusudur. Öte yandan bütünlükler ya da yapılar bizim saptamalarımızla da oluşur. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılların siyasal olayları gibi bir bütünlük kurabilirim ve bunu parçalarına ayırabilirim. Aşağı mahallede ve yukarı mahallede yaşam özellikleri gibi bir bütünlük de kurabilirim. Elbet bu kurma, gelişi güzel bir kurma değildir, bir nedene göre kurmadır. 18. yüzyılı ya da yukarı mahalleyi neden dışta tuttuğumun gerekçesi olmak gerekir. Ögelerini ayırmakta, genel olarak parçalamakta külfetli iştir. Bütünde parçaları ve parçalarda bütünü sezebilmek büyük bir özeni ve geniş bir bilgi birikimini gerektirir. Kısacası bir şey kendinden parçalıdır ya da onu biz gerektiği gibi parçalarız. Yani bir şeyin ya birinci ve ikinci bölümü vardır ya da biz onu en uygun yerinden birinci bölüm ve ikinci bölüm diye ayırırız. Bu iş elbette Descartes'in sayma dediği tüme varım işleminden biraz daha karmaşık bir iştir. En azından tümden gelimle bütünleşir. Yapılar genel olarak canlı bir bütünlük ortaya koyarlar. Bu bütünlükte ögelerin işlevleri ayrımlaşmıştır. Ögeler salt kendileri olarak değil, aynı zamanda işlevleriyle ya da bütüne katılış biçimleriyle önemlidirler. Yapının kavranılışı. Demek ki bir bütün, ilksel ögelerin toplamından ya da basit birliğinden daha çok bir şeydir ya da bir yapı herhangi bir basit bütünlük değildir. Jean Piaget, Strukturalizm, Yapısalcılık adlı kitabında bize şunları söyler. Bir yapı elbette ögelerden kurulmuştur ama bu ögeler dizgeyi dizge olarak belirleyen yasalara bağlıdırlar. Bileşim denilen bu yasalar, ekleme birlikler değillerdir. Bunlar bütüne, ögelerin özelliklerinden ayrı bütünsel özellikler verirler. Gerçekte yapısalcılık bugün daha çok bir edebiyat eleştirisi olarak biliniyor olsa da, yapı araştırması tüm alanlarda söz konusu olabilir çünkü her yerde yapılarla karşılaşabiliriz, karşılaşırız. Matematikte, ruh bilimde, mantıkta, fizikte, biyolojide, özellikle dil bilimde yapılardan, yapı araştırmalarından söz edilebilir. Ayrıca yapısalcılık, budun bilim alanında bir araştırma yöntemi durumuna gelmiştir ve bu gelişiminde elbet Claude Lévi-Strauss'a borçludur. Şöyle der Piaget. Auguste Comte, insanlığı insanla değil de insanı insanlıkla açıklamak isterken, Durkheim toplumsal bütünü, atomların birliğinden oluşan moleküller gibi bireylerin birliğinden oluşmuş olarak belirlerken, Gestaltçılar ilksel algıda elektromanyetizma alanının etkilerine benzeyen dolaysız bir bütünlük belirlerken, elbet bize bir bütünün ilksel ögelerin basit bir toplamından başka bir şey olduğunu anımsatmak gibi önemli bir iş yapıyorlar. Ancak bütünü ögelerden öncelikli olarak belirlerken, ya da onların ilişkilerinin eş zamanlısı olarak belirlerken bileşim yasalarının doğasıyla ilgili temel sorunları dışta tutmak pahasına çabayı basitleştiriyorlardı. Buna göre bir genel yapısalcı tutumdan söz edilebilir. Hatta çeşitli bilgi alanları arasında yapısalcı çerçevede alışverişlerden söz edilebilir. Örneğin Piaget'in de belirttiği gibi toplumsal ve kültürel insan bilimin bugünkü ustası Lévi-Strauss, yapısal örneklerin doğrudan doğruya genel cebirin yapısal örneklerinden çıkarmıştır. Ya da dil bilimci Saussure öğretisini geliştirirken iktisat biliminden yararlanmıştır. Gestaltçılar fizik biliminden çok şey almışlardır. Yapısalcılığı ele alırken karşımıza çıkan ilk sorun ve elbet yapısalcılığın alanından uzaklaşırken çözmeden bırakmış olacağımız başlıca sorun, bir yapının kendisi olarak kavranılıp kavranılamayacağı sorunudur. Tarihselci ve işlevselci tüm bakış açılarına karşıt olarak yapısalcılık yalıtık ya da başlı başına var olabilen yapıların varlığını benimser. Piaget gibi şöyle de diyebiliriz. Bir yapı kendi kendisine yeter ve bilgisine varılması konusunda doğasına yabancı bir takım ögelere başvurulmasını gerektirmez. Bu bakış bize Aristoteles'in mutlakçı bakışını onun felsefesine temel olan varlık olarak varlık araştırmasını anımsatıyor. Çünkü her yapı var olmak için kendi dışında herhangi bir şeye gereksinimi olmayan başlı başına bir bütünlük olarak düşünüldüğüne göre onun sınırları çok belli, sınırlarını kararlılıkla koruyan, dıştan herhangi bir şey almayan, dışa herhangi bir şey vermeyen, İşlevselliği tümüyle içsel olan, buna göre her zaman kendiyle ya da kendi içinde anlaşılabilen bir şey olması olağandır. Piaget yapı kendine kapanmaz dese de kendisi olarak ve kendisiyle anlaşıldığına göre onun dışla organik bir bağlantı içinde olabileceğini düşünemeyiz. Onu gelişimin bir ögesi olarak hiç düşünemeyiz. O böyle bir bağlantı içinde olduğu zaman da tek başına kendiyle anlaşılabilecek bir şey olmaktan çıkacaktır. Her yapı Piaget'in de belirttiği gibi bir başka yapıda altyapı oluşturamayacak biçimde özerktir. Öyle ki dönüşümler bile yapıyı değişikliğe uğratamayacaktır. Bir yapıya bağlı dönüşümler yapının sınırları dışına çıkamaz ancak ve ancak her zaman yapıya bağlı ve onun yasalarını koruyan ögeler ortaya çıkarır. Ruh bilimde yapısalcı araştırma. Yapısalcı araştırma pek çok alanda kullanıldı. Bu alanlardan biri ruh bilimdir. Ruh bilimde gestaltçılar ya da bir başka adla biçim ruh bilimcileri, gestalt Almanca yapı demektir. Bu yüzyılın başlarında önce Almanya'da daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde uyarılarla bu uyarılara verilen yanıtlar arasındaki ilişkileri bir bütün sayan görüşlerini ortaya koydular ve böylece ayrıştırmacı ruh bilim anlayışlarıyla sıkı bir tartışmaya girdiler. Gestaltçılara göre tüm olguları, bu arada tüm ruh bilimsel olguları bütünlükleri içinde kavramak gerekirdi. Bütünü parçalayarak ayrı ayrı ögelerin araştırmasına yönelmek sonu belirsiz bir yol olabilirdi. İlkin algıyla ilgili araştırmalarda baş yeri alan bu görüş giderek tüm ruh bilimde ve hekimlikte geçerli olmaya başladı. Gestaltçılara göre insan bir bütündür, parçalanmaz bir bütündür. Bu yüzden hekim bir nevrozluyu, bir astımlıyı, bir saralıyı iyileştirmeye çalışırken hastasını bütünsel bir varlık olarak yani tüm ruhsal ve bedensel özellikleriyle ele almalıdır. Bu yolda biçim ruh bilimcileri davranış gözlemlemelerine yöneldiler ve ruh bilim araştırmalarını nesnel düzeyde davranış araştırmasına indirgediler. Biçim kuramı Viyanalı ruh bilimci Christian Ehrenfels'in 1859-1932, 1890'da yayımladığı bir makaleyle doğdu diyebiliriz. Ehrenfels bu makalesinde basit örneklere başvurarak algılanan bir bütünün parçalarını bütüne indirgeyemeyeceğimizi bildiriyordu. Ona göre bir bütün yalnızca kendine özgü niteliklere sahip değildi. Aynı zamanda onun özel içsel nitelikleri de vardı. Ehrenfels bütünselliğe örnek olmak üzere şu görüşü ortaya koyuyordu. Bir ezgiyi değişik bir tonda yazdığımız zaman tüm sesler değişse de ezgi yapısını koruyordu. Biçim ruh bilimi daha sonra Ehrenfels'in görüşlerini geliştirerek özerk duyumların olmadığını ortaya koydu. Özerk duyumlardan da, bileşik duyumlardan da söz etmek olası değildir. Ruh bilimsel olgular tümüyle organik bir yapıyı gösteriyorlardı. Bu organik yapı da biçim olarak düşünülebilirdi. Ruh bilimde biçimden önce içerik, algıdan önce duyum düşünmek olası değildi. Ruh olgularını ögelerine ayırmaktan vazgeçmek, onları bütünsel yapıları içinde araştırmak gerekiyordu. Biçim ruh bilimi daha ileriye giderek ruhsal olguları kendilerini doğuran biyolojik süreçlerin koşulları olarak belirlemeye yöneldi. Her ruhsal olguya bir sinirsel süreç karşılıktı. Zeka, kişilik, bellek araştırmaları buna göre yapılmalıydı. Böylece biçim ruh bilimi, biçim kavramını tüm ruhsal olgulara yaydı. Bununla parça parça duyumlara bağlı algı anlayışının tümüyle dışına çıkıldı. Biçim ruh bilimi çalışmaları Wolfgang Köhler'in 1887-1967 ve Kurt Kofka'nın 1886-1941 hayvan zekası üzerine çalışmalarıyla, Kurt Lewin'in 1890-1947 güdüler, yoksunluklar, toplum ruh bilimi, kişilik gibi konularda yaptığı araştırmalarla, Max Wertheimer'in 1880-1943 ruh bilim sorunlarını eğitim bilime indirgeyen incelemeleriyle gelişti. Onun bu gelişimlerinde çağdaş felsefenin olgu bilim araştırmaları büyük ölçüde destekleyici oldu. Biçim ruh bilimi de olgu bilime yeni veriler sağladı. Özellikle özne nesne ilişkileriyle ilgili olgu bilimsel araştırmalar biçim ruh bilimine yeni bakış açıları kazandırdı. Ayrıca biçim ruh biliminin kazanımları yapısalcı bakış açısının gelişimi için olanaklar sağladı. Dil bilimde yapısalcı araştırma ve sosyür. Yapısalcılığın söz konusu olduğu alanlardan biri de dil bilimdir. Bu alan özellikle yapıların incelendiği bir alandır. Bu alanda yapısal dönüşümlerden çok yapısal durumlar ele alınır, dinamik verilerden çok statik verilerin üzerinde durulur. Her dil yapılaşmış bir bütündür. Tüm dil bilgisi tanıtlamaları zorunlu olarak yapısal tanıtlamalardır. Yapıları yorumlamak, yapıların iç mantığını ortaya çıkarmak gerekir. Bir cümlenin mantıksal ayrıştırmasını yaptığımızda, onu ögelerine ayırdığımızda yapısal bir ayrıştırma yapmış oluruz. Bir çocuğun kendisine söylenilen en basit bir cümleyi anlamaya çalışması, bir sokak satıcısının ezgili bağırtısını anlamaya çalışmamız küçük ölçüde bir yapısal araştırma değil midir? Bu tür araştırmaları sık sık yaparız, bunların bir araştırma olduğunu düşünmeden. Arkadaşımızla konuşurken, otobüs şoförüyle tartışırken, radyo dinlerken hep bu tür araştırmalar içindeyizdir. Dilde yapısalcı anlayışın kurucusu ve en önemli adı olarak bilinen Ferdinand de Saussure'ün de belirttiği gibi dil bilim ögeleri doğrudan doğruya verilmiş değildir. Onları tanımak için bir araştırma yapmak zorunludur. Onlar doğrudan doğruya verilmiş olsaydı anlamak diye bir sorunumuz olmayacaktı. Bize söylenilen sözü ayrıştırmak ya da tartışmak diye bir sorunumuz olmayacaktı. Her dil bir bütündür.